Ayrım 7.
6. Bölüm 1 Dipnot 1644 tarihli Latince başlık Quid requiri putet autor ad ulterius progrediendum in nature pers creatine quam hac Deus factum sit et quate rationes ipsum ad scribentum impularint. Doğanın araştırılmasında bugüne kadar gidildiğinden daha ileriye gidebilmek için yazarın gerekli gördüğünü düşündüğü şey ve onu yazmaya götüren nedenler nelerdir? Böylece bundan 3 yıl önce bütün bu şeyleri yazdığım kitabın sonuna varmış ve onu bir matbaacıya teslim etmek üzere yeniden gözden geçirmeye başlamıştım ki 2 dipnot. Bu belirtme Descartes'in Mersenne 22 Temmuz 1633 tarihli mektubunda yazdıklarına uymaktadır. Kitabım Montret hemen hemen tamamlandı. Yalnızca onu düzeltmem ve temize çekmem kalıyor. Fakat kitabım konusunda artık yeniden araştırmamı gerektiren hiçbir şey kalmadığı için ona çalışmak bana o kadar güç geliyor ki 3 yıldan fazla bir zaman önce size onu bu yılın sonunda göndereceğimi vaat etmiş olmasaydım daha uzun süre tamamlayamazdım sanırım. Ama vaadimi tutmaya çalışacağım. Bu mektuptan anlaşıldığına göre Descartes eserini bir yazıcının yardımına başvurmaksızın kendi eliyle temize çekmekte ve bu arada muhtemelen ayrıntılara ait bazı düzeltmeler yapmaktaydı. Ancak bu son düzeltmeden sonradır ki el yazısı müsveddeleri yeniden yazdırmayı düşünüyordu. Kendilerine büyük saygı beslediğim ve otoritelerinin davranışlarım üzerindeki etkisi kendi aklımın düşüncelerim üzerindeki etkisinden az olmayan bazı şahısların kısa bir zaman önce başka biri tarafından yayımlanan fizikle ilgili bir görüşü doğru bulmadıklarını öğrendim. 3. Dipnot. Bakınız 5. bölüm not 2 ve 4. O görüşte olduğumu söylemek istemiyorum ama kitabımda her ne kadar söz konusu kişilerin sansürlerinden önce ne dine ne devlete zararlı olacak ne de dolayısıyla aklım yattığı takdirde beni o eseri yazmaktan alıkoyacağını tasavvur edebileceğim bir şey görmüyor idiysem de pek kesin ispatlarına sahip olmadığım yeni görüşlere asla inanmamak ve herhangi bir kimsenin zararına dönebilecek görüşleri asla yazmamak hususunda gösterdiğim büyük titizliğe rağmen görüşlerim arasında yanıldığım bir tanesi bulunmasından korktum. 4. Dipnot. Descartes'in tutumu, Galileo'nun sözde yanılgılarını resmen ikrar ve reddettiği sırada mırıldandığı rivayet edilen sözü hatırlatmaktadır. Yine de dönüyor işte. Descartes şöyle der gibidir. Ama daha nüanslı bir şekilde. Zor karşısında fiiliyatta itaat ederim. Benim üstümde egemenliği olanların kabul ettiğim manevi gücü önünde de tereddütsüz eğilirim. Ama yine de haklı olduğumu düşünmekten geri kalmam. Bağımlılık içinde gururla ortaya atılan bu bağımsızlık ilanı aslında konuşmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde konulan ilkelere uygun olmakla beraber önceden belirlenmiş bazı seçkin okuyuculara değil de gelişigüzel okuyuculara hitap eden Fransızca yazılmış bir kitapta açık bir beyan niteliği almaktadır. Bunun için Descartes'i kilise otoritelerine yaltanmakla suçlayamayız. Konuşma yazarı, Galileo ve dünya sorunlarından 5. bölümde söz etmiş olduğuna göre aynı sorunlara bir kere daha niçin dönüyor acaba? Öyle anlaşılıyor ki Descartes bunların bilimi geleceğe doğru yürüyüşünde durdurmaya gücü yetmeyecek küçük yol kazaları olarak görülmeleri gerektiğini belirtmek için böyle yapıyor. 6. bölümün konusu özellikle budur. Bu da benim görüşlerimi yayınlamak yolunda almış olduğum kararı değiştirmek zorunda bırakmaya yetti. Çünkü daha önce bu karara varmamı gerektiren nedenlerin pek güçlü olmasına rağmen kitap yazmak mesleğinden daima nefret etmek eğiliminde olmam, bana bu işten vazgeçmek için yeterli bazı başka nedenler de bulundurmaktan geri kalmadı. 5. Dipnot. Descartes kendisini bir müellif, hatta bir yazar olarak tanıtmaktan her zaman kaçınmış, hoşlanmamıştır. Nitekim 15 Nisan 1630'da Mersenne şöyle yazıyordu. Bildiğim az buçuk şeyi yazmaktansa bilgimi arttırmaya çalışmaktan çok daha fazla zevk alıyorum. bilgimi arttırmaya çalışarak öyle tatlı geçiriyorum ki zamanımı. Kitabımı Montre, ancak kendimi zorlayarak verdiğim sözü yerine getirmiş olmak için yazmaya oturuyorum. Öğrenmiş olduğum az buçuk şeyi yazarak eğlenmektense, hayatımı yönetmek için bana gerekli olan şeyleri öğrenmeye daha çok özen gösteriyor ve bunun daha önemli olduğuna inanıyorum. 6. bölümün yukarıdaki 2. notuna bakınız. Şu ya da bu yönden gelen bu çeşitli nedenler öyle şeylerdi ki, onları burada anlatmamda benim için bazı yararlar olduğu gibi, halkın da onları bilmesinde belki bazı yararlar vardır. 6. dipnot. Latince metin burada halk, le public deyiminden tüm bilim, sanat ve edebiyatla ilgilenenlerin la republic de lettres kastedildiğini belirtiyor. Ben hiçbir zaman kendi düşüncemden gelen şeylere fazla önem vermedim ve kullandığım metottan spekülatif bilimlere ait bazı güçlükler konusunda kendimi tatmin etmek ya da onun bana öğrettiği bazı kanıtlara göre ahlakıma çekidüzen vermeye çalışmaktan başka semere toplamadığım sürece düşüncelerime dair herhangi bir şey yazmak zorunda olduğumu sanmadım. Çünkü ahlakla ilgili şeylerde herkes kendi görüşüne o kadar inanır ki, eğer Tanrı'nın kavimlerin başına hükümdar olarak koyduğu ya da peygamber olarak seçtiği kimselerden başkalarına bu alanda bir şey değiştirmeye kalkışmak izni verilseydi, ne kafa varsa o kadar da reformcu bulunabilirdi. Bunun için kendi düşüncelerimi, speculations, çok beğenmekle birlikte başkalarının da kendi düşünceleri olduğu ve bunları belki daha çok beğendikleri inancıyla davrandım. Ama fizik üzerine bazı genel nosyonlar edinince ve bunları bazı özel güçlüklerde denemeye başlayınca, bunların bizi nerelere kadar götürebileceğini ve bugüne kadar kullanılan ilkelerden ne kadar farklı olduklarını gördüm. Ve bizi elimizden geldiği kadar bütün insanların hayrına çalışmaya zorlayan yasaya karşı büyük bir suç işlemeden bu nosyonları gizli tutamayacağıma inandım. Çünkü bunlar bana hayat için pek yararlı bir takım bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu ve okullarda okutulan spekülatif felsefe yerine bir pratiğinin bulunabileceğini ve bu pratik felsefe sayesinde ateş, su, hava, yıldızlar, gökler ve bizi çevreleyen diğer bütün cisimlerin kuvvet ya da etkilerini zanaatkarlarımızın çeşitli zanaatlarını bildiğimiz kadar seçikçe bilerek onları elverişli oldukları bütün işlerde aynı tarzda kullanabileceğimizi, böylece doğanın efendisi ve sahibi olabileceğimizi göstermişlerdi. 7. Dipnot. Bu sözler insanla doğa ilişkileri konusunda 7. yüzyılın ilk 1/3 içinde zihinlerde meydana gelen devrimi dile getirmektedir. Bu konuda Robert Lenoble'ın Axis d'une Histoire de la de Nature 1969 adlı eserine, özellikle bunun 7. yüzyıl mekanist devrimi bölümüne bakınız. Mühendis bilgin mertebesine erişiyor. Çünkü imal etmek sanatı bilimin prototipi halini almıştır. Bu durumu bilginin yeni bir tanımını, bilgi artık bir temaşa, contemplation değil, yararlı bir kullanmadır, utilization. Ve insanın doğa karşısında yeni bir tavrını içinde taşır. Artık insan anasına bakan bir çocuk gibi bakmamaktadır doğaya. Onu kendisine örnek almaktadır. Onu fethetmek, onun efendisi ve sahibi olmak istemektedir. Böylece laboratuvar deneyiyle doğal fenomenler arasında nitelikçe bir fark bulunduğunu varsayan doğalın tabuluğu artık aşılmış oluyor. O tarihe kadar kutsal sayılan doğal, kutsal olmaktan çıkıyordu. İnsanoğlu artık Prometheus'un, Icarus'un günahlarına kendini alıştıracaktır. Tanrıların gazabına uğramaktan, başına yıldırımlar yağdırılmaktan korkmayacaktır. Descartes, Galileo, Gassendi ve bunların irili ufaklı bütün tilmizleri bilmenin yapmak olduğunu ve bizim teknisyen zekamız ve becerimiz sayesinde detayda kendi çapımızda gerçekleştirmeyi başardığımız şeyleri doğanın büyük çapta gerçekleştirmekten başka bir şey yapmadığını apaçık bir hakikat sayarlar. Laboratuvar deneylerini hor görmek şöyle dursun, şimdi artık bunların daha da çoğaltılmasını isterler. Bu deneyler Pascal'ın deyişiyle bizim fizik ilkelerimizi daha da çoğaltacaktır. Çünkü doğaya dair hakikatler mahiyetler üzerine muhakemelerde değil, bu deneylerde saklıdır. Doğanın böyle kapıp kaçırılıvermesinden ötürü tanrısal öfkeden korkulmak şöyle dursun, aksine Tanrı'nın bize kendisini örnek alarak çalışmak, o nasıl dünyayı ona yasalarını vererek yarattıysa, öylece dünyayı kendi düşüncemize göre inşa görevini vermiş olduğuna inanılıyordu artık. Orta Çağ fizikçisi doğada bir takım niyetler, amaçlar keşfederek Tanrı'ya doğru yükselen bir yol izliyordu. Mekanist fizikçi ise tanrısal mühendisin sırrına nüfuz ederek dünyanın nasıl yaratılmış olduğunu onunla birlikte anlamak için kendisini onun yerine koyarak yükselir Tanrı'ya. Bu ise yalnız yeryüzünün nimetlerinden ve bütün kolaylıklarından zahmetsizce yararlanmayı sağlayacak sayısız teknik araçların icadı için değil, fakat özellikle ilk nimet ve hiç şüphesiz bu hayatın öteki nimetlerinin temeli olan sağlığımızın korunması için de arzu edilir bir şeydir. Çünkü zihin bile o derece mizaca ve vücut organlarının durumuna bağlıdır ki, eğer insanları şimdiye kadar olduğundan daha bilge ve daha becerikli kılacak bir yol bulmak mümkünse, bu yol sanırım hekimlikte aranmalıdır. 8. Dipnot. Bu tavsiyeyi 1649'da yayınlanacak olan Patience de Lam yerine getirecektir. Doğrusu bugünün hekimliğinde yararı iyice görülen pek az şey bulunuyor. Fakat onu hor görmek gibi bir maksadım asla olmamakla birlikte, meslekten kimselerde dahil olmak üzere, hekimlikte bilinenin bilinmesi gereken yanında hemen hiç denecek kadar az olduğunu ve eğer hastalıkların nedenleriyle doğanın bize verdiği bütün ilaçlar hakkında yeter bilgimiz bulunsaydı, 9 dipnot. Prenses Elizabeth'e yazılan Mart 1647 tarihli bir mektuptan. Gerek eczacıların, gerekse tıp adamlarının ilaçlarına güvenim o kadar az ki, kimseye bunları kullanmasını salık vermeye cesaret edemem. Vücudun olduğu kadar zihnin de birçok hastalıklarından, hatta belki de ihtiyarlığın dermansızlığından kurtulmamızın mümkün olacağını kabul etmeyen bir kimse bulunmayacağından eminim. 10. Dipnot. Descartes aslında bütün insanlığın kaderini düzeltmeyi düşünmektedir. Fakat bunun yanı sıra bir bilginin ömrünün görüşlerini yeterince etraflı bir şekilde geliştirmesine el vermeyecek kadar kısa olduğunu ve deneylerinin gerek sayısını gerekse anlamını büyük ölçüde arttırabilmek için birkaç kere 5 ya da 10 yıl daha yaşamanın ancak ona yetebileceğini söylüyordu. Descartes daha 1630 yılı ocağında Mersenne şöyle yazıyordu. Hiç olmazsa ben, şaşmaz ispatlamalara dayanan bir hekimliğin varlığını keşfedinceye kadar sağlığınızı korumanızı rica ederim. Halen bunu araştırmakla meşgulüm. Şövalye Digby adında bir İngiliz 1640 sıralarında Descartes'ı ziyaret ettiğinde ona, insan vücudunun yapısını bu kadar iyi bildiğine göre onun ömrünü uzatmanın çarelerini araştırmasını tavsiye etmişti. M. Descartes bu konuyu zaten düşünmüş olduğunu ve insanı ölümsüz kılmayı vaat etmeye kalkışmasa bile onu Tevrat'taki ilk peygamberlerinkine eşit bir ömre kavuşturabileceğinden emin olduğunu kesinlikle söyledi. De Mavu, Vie de Saint-Evremont. 1647 yılında 3 ay süreyle Descartes'in yanında kalan Rahip Pico, üstadının takip ettiği sağlık rejimini görüp, insanları 4-500 yıl yaşatmanın filozofumuzca bulunduğunu iddia ettiği sırrını başarıyla kullanmanın biricik yolunun bu rejim olduğuna inanarak büyük bir heyecana kapılmıştı. Rahip Pico, M. Descartes'in bu konudaki bilgilerinin doğruluğundan o kadar emindi ki, onun böyle 54 yaşında ölmesine imkan olmadığına ve çok güçlü bir dış neden, İsveç'te onun vücut makinesini bozup kıran neden gibi, işe karışmasaydı yüzyıllarca yaşamak sanatını keşfettiğine göre 500 yıl daha yaşaması gerektiğine yemin edebilirdi. Bale. Descartes 4 Aralık 1637'de Hügen'e şunları yazıyordu. Hiçbir zaman şimdiki kadar sağlığımı korumaya özen göstermedim. Eskiden ölümün çok çok 30 ya da 40 yılımı eksiltebileceğini düşünürdüm. Oysa artık bir yüzyıldan fazla yaşamak umudumu yok etmeden beni yakalayamaz. Çünkü pek apaçık gördüğümü sanıyorum ki eğer sadece yaşama tarzımızda işlemek ihtiyadında olduğumuz bazı hatalardan sakınabilirsek, başka icatlara hiç gerek kalmaksızın şimdikinden çok daha uzun ve çok daha mutlu bir ihtiyarlığa kavuşabiliriz. Fakat bu konuda işe yarayabilecek her şeyi inceleyebilmek için pek çok zamana ve deneye ihtiyacım olduğundan şimdi kısmen kitaplardan, kısmen de kendi muhakemelerimden çıkardığım bir özet tıp rehberi oluşturmaya çalışıyorum. Doğadan biraz süre elde etmek ve böylece amacımı ileri daha iyi izleyebilmek için bundan geçici olarak yararlanabileceğimi ummaktayım. Fakat Descartes 15 Haziran 1646'da Şanu'ya şöyle diyordu. Şunu size mahrem olarak söyleyeyim ki, fizikten edinmeye çalıştığım nosyon bu haliyle ahlakta sağlam temeller kurmama çok yaradı. Ve bu alanda hekimlikle ilgili başka birçok alanlara oranla daha kolay tatmin oldum. Oysa hekimliğe çok daha fazla zaman harcamıştım. Böylece hayatı korumanın çarelerini bulmak yerine çok daha kolay ve daha emin başka bir çare buldum. Ölümden korkmamak. Bütün hayatımı bu kadar gerekli bir bilimin araştırılmasında kullanmaya kararlı olduğum ve hayatın kısalığı ya da deneyimlerin kıtlığı engel olmadığı takdirde sonunda mutlaka bu bilimi bulmaya götürecek bir yola rastlamış bulunduğum için bu iki engele karşı en iyi çarenin bulduğum şeyleri ne kadar az olursa olsun en doğru şekilde halka bildirmek ve yetenekli zihinleri her biri kendi eğilimine ve gücüne göre yapılacak deneylere çağırmak ve bunların öğrenecekleri her şeyden halka haberdar ederek daha sonrakilerin daha öncekilerce bırakılan yerden işe devam etmelerini ve böylece birçok insanın hayatını ve çalışmalarını birbirine ekleyerek hep birlikte tek tek gidebileceğimizden çok daha ilerilere gidebilmemizi sağlamak olduğu yargısına vardım. Hatta deneylerin bilgide ilerlendiği ölçüde gittikçe daha gerekli olduğunu da görüyordum. Çünkü başlangıçta sırf kendiliğinden duyularımıza gelen ve üzerinde biraz düşünmemiz şartıyla bilmemezlik edemeyeceğimiz deneylerden yararlanmak, daha nadir ve incelemeye dayanan deneylerden aramaktan daha iyidir. Çünkü henüz en harcı alem deneylerin nedenlerini bilmediğimiz bir sırada bu pek nadir deneyler çoğu zaman bizi aldatır. Ve de bunların bağlı oldukları hal ve şartlar hemen daima o kadar özel, o kadar küçüktür ki fark edilmeleri son derece güç olur. Oysa benim bu işte izlediğim sıra şöyleydi. İlkin, genel olarak dünyada var olan ya da var olabilecek olan bütün şeylerin ilkelerini ya da ilk nedenlerini bulmaya çalıştım. Ve bunu yaparken dünyanın ancak Tanrı tarafından yaratılmış olduğu dışında bir şey düşünmediğim gibi, bu ilkeleri de ruhumuzda doğal olarak bulunan bazı hakikat tohumlarından başka bir yerden çıkarmadım. Sonra bu nedenlerden çıkarılabilecek ilk ve en alelade sonuçların neler olduğunu araştırdım. Ve böylece sanırım gökleri, yıldızları, yeryüzünü ve yeryüzünde de suyu, havayı, ateşi, madenleri ve en genel ve en basit, dolayısıyla bilinmesi en kolay başka bazı bunlara benzer şeyleri buldum. Bundan sonra daha özel şeylere inmek istediğimde öyle çeşitli şeylerle karşılaştım ki, yeryüzünde bulunan cisim şekillerini ve türlerini, Tanrı'nın dilerse oraya koyabileceği sonsuz sayıda başka cisimlerden ayırt etmenin insan zihni için mümkün olmadığı, dolayısıyla bu cisimleri kendi işimizde kullanmamıza imkan bulunmadığı, ancak sonuçlardan nedenlere inmek ve birçok özel deneylerden yararlanmak yoluyla bunun başarılabileceği inancına vardım. Bundan sonra herhangi bir şekilde duyularıma dokunmuş olan bütün şeyleri yeniden zihnimden geçirdiğimde bulmuş olduğum ilkelerle kolayca açıklayamayacağım hiçbir şeye rastlamadığımı çekinmeden söyleyebilirim. Ama şunu da itiraf etmem gerekir ki doğanın gücü o kadar büyük, o kadar kapsamlı, bu ilkeler ise o kadar basit, o kadar geneldirler ki bu ilkelerden pek çok tarzda çıkartılması mümkün olmayan hemen hiçbir sonuç görmüyorum. Böylece benim için en büyük güçlük genellikle bir sonucun bu ilkelere, bu tarzlardan hangisine göre bağlı olduğunu bulmaktır. Çünkü bu iş için bildiğim tek çare bu tarzlardan biriyle açıklandıkları zaman verdikleri sonuç, ötekiyle açıklandıkları zaman verecekleri sonuç ile aynı olmayan bazı yeni deneyler aramaktadır. Şimdi artık öyle bir noktaya gelmiş bulunuyorum ki bu amaca hizmet edebilecek deneylerin çoğunu yapmak için işe nasıl başlamak gerektiğini sanırım oldukça iyi görmekteyim. Ama bunların çok büyük çapta ve çok büyük sayıda deneyler olduğunu da görmüyor değilim. Öyle ki bunların hepsini yapmak için ne ellerim? 11 dipnot. Bazı tanıkların ifadelerinden ve kendi itiraflarından anlaşıldığına göre Descartes ellerini kullanmakta pek becerikli değildi. Ne ellerim ne de 1000 kat fazla da olsa gelirim yeter. Böylece bundan böyle az ya da çok deney yapmak kolaylığını elde edişime göre doğanın bilgisinde az ya da çok ilerlemiş olacağım. Yazmış olduğum kitapta bunu bildirmek ve halkın bundan sağlayabileceği kazancı göstermek istiyordum. 12 dipnot. Latince metinde publicum. Buna göre kelime burada günümüzdeki anlamıyla kullanılmıştır. Bakınız 6. bölüm not 6 ve not 22. Böylece genellikle insanların iyiliğini isteyen herkesi, yani suret ya da fikirleriyle erdemli görünenleri değil de gerçekten öyle olan herkesi kendi yaptıklarını bana bildirmeye olduğu kadar daha yapılması gerekenleri yapmaya çalışmam için bana yardım etmeye zorlayacaktım. Fakat o zamandan beri başka bir takım nedenlerden ötürü görüşümü değiştirdim. Ve hakikati buldukça herhangi bir önemi olduğuna hükmettiğim bütün şeyleri yazmaya gayretle devam etmem ve sanki onları bastıracakmışım gibi üzerlerinde dikkatle çalışmam gerektiğini düşündüm. Böylece ilkin onları daha iyi incelemek fırsatı bulacaktım. Çünkü hiç şüphesiz insan birçok kimse tarafından görüleceğini düşündüğü şeylere, yalnız kendisi için yaptığı şeylere kıyasla daha yakından baktığı gibi, çok kere kavramaya başlarken bana doğru görünen şeyler onları kağıda dökmek istediğimde yanlış görünmüştür. Sonra da elimden geldiğince halka hizmet etmek için hiçbir fırsatı kaçırmamış olacaktım. Ve eğer yazılarımın bir değeri olursa ölümümden sonra okuyanlar onlardan gerektiği gibi yararlanabileceklerdi. Ama yazılarımın ben hayattayken yayınlanmalarına da asla izin vermemem gerekirdi. Çünkü yol açabilecekleri itirazlar ve kavgalarla şu ya da bu şekilde bana kazandıracakları ün, bilgimi arttırmak için kullanmayı tasarladığım zamanı kaybettirebilirdi. Çünkü her ne kadar her insanın elinden geldiği kadar başkalarının iyiliği için çalışmak zorunda olduğunu... 13 dipnot. Bu noktada Hristiyanlığın şefkat ve yardım, charity görevi, Descartes'in 25 yaşlarındayken garip bir şekilde merak sardığı Rose-Croix doktrini, kaynağı Almanya'da olan ve 17. yüzyılda Avrupa'da yayılan bir tanrı ilhamlıları mezhebi ile uyuşmaktaydı. Konuşmanın bu 6. bölümünün hala tümüyle bu doktrinin damgasını taşımakta olduğunu düşünmekten insan kendini alamaz. Batı Avrupa'daki düşünce hareketleri bakımından ise bu bölüm konuşmanın geri kalan kısmından belki de haz olmamak üzere Kartezyen devrimi dile getirilmektedir. Ve kimseye yararlı olmamanın tam anlamıyla hiçbir işe yaramamak olduğu doğruysa da, davranışlarımızda bugünden daha ilerisini düşünmek ve torunlarımıza daha çok yararlı olacak şeyler yapmak söz konusuyken yaşayanlara, belki biraz yararı olacak şeyleri bir yana bırakmak da doğrudur. Şunun bilinmesini isterim ki, 14 dipnot. Latince metin, dissimulare nolo, saklamak istemem. Bakınız 3. bölüm not 4. Bugüne kadar öğrendiğim pek az şey, bilmediğim ama öğrenebileceğimden de umudumu kesmediğim şeylerin yanında hemen hemen hiçtir. Çünkü bilimlerde hakikati yavaş yavaş keşfedenlerin durumu, önce yoksulluğunda, büyük emeklerle para kazanırken, sonra zengin olmaya başlayınca, az emekle büyük kazanç elde edenlerin durumu ile aşağı yukarı aynıdır. ya da onları kuvvetleri zaferleriyle orantılı olarak artan ve bir savaşı kaybettikten sonra tutunabilmek için kazandıkları bir savaşın ardından şehirler, iller zapt etmek için gereken sek ve idare ustalığından daha fazla ustalık göstermek zorunda olan ordu komutanları ile kıyaslayabiliriz. Çünkü hakikatin bilgisine ulaşmamıza engel olan bütün güçlükleri ve yanlışları yenmeye uğraşmak sahici savaşlar vermeye benzer. Biraz genel ve önemli bir konu hakkında yanlış bir görüş edinmek, bir savaş kaybetmek demektir. Bu yanlış görüşü edindikten sonra edinmezden önceki hale dönebilmek için sağlam ve güvenilir ilkeler edinmişken bunlara dayanarak büyük ilerlemeler kaydetmek için gerektiğinden çok daha fazla ustalığa gerek vardır. Bana gelince, eğer şimdiye dek bilimlerde bazı hakikatler buldumsa, ki bu kitapta bulunan şeylerin böyle bazı hakikatler bulduğum yargısını uyandıracağını umuyorum. 15 dipnot. Dioptrik, Meteorlar ve Geometri adlı 3 kitap. Bunların yendiğim belli başlı 5 ya da 6 güçlükten çıktığını, bu güçlüklere bağlı olduğunu ve bunlara kazandığım mutlu savaşlar gözüyle baktığımı söyleyebilirim. Hatta amaçlarımı tümüyle gerçekleştirebilmek için bunlar gibi 2 ya da 3 savaş daha kazanmamın yeteceğini ve yaşım da zaten pek ilerlemiş olmadığından 16 dipnot. Descartes'in 31 Mart 1596'da doğmuş olduğunu hatırlatırız. Doğanın normal gidişine göre bu iş için yeter vakti bulabileceğim kanısında olduğumu söylemekten çekinmeyeceğim. Fakat geri kalan zamanımı iyi kullanabileceğimi umduğum ölçüde onu iyi idare etmek zorunda olduğumu da sanıyorum. Oysa fiziğimin temellerini yayımladığım takdirde geri kalan zamanımı kaybetmeme yol açacak birçok vesilelerle karşılaşacağım muhakkaktır. Çünkü bu temellerden hemen hepsinin benimsenmek için yalnızca anlaşılmaları yetecek kadar apaçık olmalarına ve içlerinde doğruluğunu kanıtlayamayacağımı sandığım bir tane bile bulunmamasına rağmen başka insanların çeşitli bütün görüşlerine uymaları imkansız olduğundan doğuracakları itirazların beni işimden alakoyacağını şimdiden gayet iyi görmekteyim. Bu itirazların bana yanlışlarımı öğretmek için olduğu kadar eğer iyi bir şey bulmuşsam bu yoldan onu başkalarının daha iyi anlamalarını sağlamak için de yararlı olacağını ve birçok insan bir tek insandan daha iyi görebileceğinden bu insanların şimdiden benim bu bulduklarımı kullanmaya başlayarak icatları ile yine bana yardım edebilecekleri söylenebilir. Fakat her ne kadar kendimi yanılmaya son derece yatkın bilir ve hiçbir zaman aklıma ilk gelen düşüncelere güvenmezsem de bana yapılabilen itirazlardan edindiğim deney bundan bir fayda ummama neden oluyor. Çünkü şimdiye kadar dostlarım sırasında saydığım kimselerin olduğu kadar bana karşı kayıtsız olduklarını sandığım kimselerin de hatta bana beslediği sevgiyle gözleri bağlanan dostlarımın göremedikleri şeyleri, kötülük ve kıskançlıklarıyla açığa çıkaracaklarını bildiğim bazı kimselerin bile yargılarını denedim. 17 dipnot. Descartes konuşmayı kaleme aldığı sırada henüz hiçbir şey yayımlamış olmadığından burada ancak Mersenne ya da onun aracılığıyla teati ettiklerine benzer mektuplara ya da komünikasyonlara telmihte bulunmuş olabilir. Bu pasaj 1. bölümde 8. nota tekabül eden pasajı garip bir şekilde ılımlandırmaktadır. Fakat benim görmediğim bir şeye itiraz ettiklerini, eğer bu konumdan çok uzak bir şey değilse pek seyrek gördüm. Öyle ki görüşlerimin benden daha sert ve daha az insaflı bir eleştiricisine henüz hiç rastlamış değilim. Sonra okullarda yapılan münazara ve tartışmalarla daha önce bilinmeyen bir hakikatin bulunduğunu da hiç görmedim.